Ayrım 9, Bay Leonidas'ın Tuhaf Hikayesi, Tuncay Çevik, Sayfa 92. Bahi oturmak için çevresine bakındığında Kenan'ı fark etti. Asık bir yüzle elini boşluğa salar gibi uzattı. Kenan da kendisine uzanan eli samimiyetsiz bir ifadeyle sıktı. Vahiye oturması için sokağa bakan pencerenin altındaki çapsız küçük tabureyi çektim. Vahi oturdu, sağa sola debelenmeye başladı. ''Ne oldu?'' diye sordu Avni Baba. ''Affedersiniz, sığmıyor müdürüm.'' dedi gülümseyerek. Avni Baba bıyık altından gülümsedi. ''Sığmayan nedir evladım?'' ''Kaba etim.'' dedi kibarca sırıtarak. ''Sen böyle gel.'' dedim Vahi'yi bu işkenceden kurtarmak için. Karşı çıktı. ''Yok birader, mal benim, cefasını da ben çekerim.'' Odada gülümsemeyen tek isim Kenan'dı. Yüzü sirke satıyordu adeta. Neyse diyerek ciddileşti Avni Baba, patlamayla alakalı kati bir malumat edindin mi? Evet diyerek anlatmaya başladı Vahi. Patlamanın yaşandığı dükkan küçük ve kullanışsız bir yer. Yalnız o küçük yere 50'şer litrelik 5 tane tank sığdırabilmişler. Bu haris istifçilerin işi olmalı. Patlamanın nedeni ise bilinmiyor. Fikrimce menfaat çatışması. Tankların kendi kendine patlayacağı yok. Hepsi çelik tank. Dışarıdan bir müdahale olmadıkça patlamaları imkansız. Patlamanın istifçiler arasında cereyan eden bir anlaşmazlıktan doğabileceği ihtimali üzerinde duruyorum. Ayrıca dükkan bundan 6 ay önce kiraya verilmiş. Şimdi söyleyeceklerime dikkat buyurun. Dükkanın tapusu bu sabah öldürülen Bay Leonidas'ın üzerinde gözüküyor. Ama geçmiş kayıtları ve kira kontratlarını tahkik ettiğimde hep başka bir isim çıktı karşıma. Mahir Tosyalı diye biri. Hemen soruşturdum. Beyoğlu'nun namlılarındanmış. Bay Leonidas ile aralarında husumet mi varmış ne? Çöküvermiş adamın dükkanına. Aradım taradım bulamadım Tosyalı'yı. Ortalık bulanınca toz olmuş olmalı. Fakat bu işten öyle kolay sıyrılamaz Tosyalı. Patlayan dükkanın civarında onun adamlarını gören bir büfeci var. Sabah gazete balyalarını büfeye taşımak için geldiğinde civarda Tosyalı'nın adamlarına rastlamış. Avni Baba'nın kafasının üzerinde bir lamba uyandı. Tosyalı dedi keyifle, artık elimizde kuvvetli bir şüpheli var. Onu itham edeceğimiz, daha kuvvetli deliller bulacak olursak işimiz kolaylaşacaktır. Kenan birden öne atıldı. Tosyalı'yı tanıyorum. Onun cinayet işleyeceğine ihtimal vermem. Bu mıntıkaya tayin olduğumdan bu yana bir tane bile vukuatına rast gelmedim. Kenan'a mukabele ettim. Tosyalı gibi tiplerden her şey umulur dedim ciddi bir sesle. Bu Tosyalı'nın cinayet şüphelisi olması seni niçin rahatsız ediyor? Bilmediğimiz bir şeyler mi var? Köşeye sıkışmıştı Kenan. Avni Baba sert bir ifadeyle Kenan'a bakarak ''Sen kimin tarafındasın?'' diye sordu. Vahi kopacak fırtınanın şiddetinden tırsmışçasına olduğu yere sinmişti. Ben de tek kelam etme lüzumunu görmedim. Tatsız bir sürtüşmenin fitilini ateşlemiş olacaktım çünkü. Kenan geri adım attı. ''Özür dilerim müdürüm, yanlış anlaşıldım. Başka ihtimaller üzerinde de durmamız gerektiğine dikkat çekmek arzusundaydım.'' Kıvırıyordu Kenan. Avni Baba gergin yüzünü bana çevirdi. Tosyalı'nın adını gazetelere vermemiz doğru olur mu? Elimizdeki kuvvetli şüpheli olarak bir tek o var. Acele edip şeytana uymamalıyız dedim. Zira efkar-ı umumiyeyi yanıltmış olabiliriz. Tosyalı gibi tipleri iyi bilirim. Böylesi karmaşık bir cinayeti onun gibiler planlayamaz. Avlarını en gafil anında yakalar ve öldürürler. Kendileri yapamıyorsa bu iş için bir kukla bulurlar. Bu vaka girift bir ağla örülerek tertip edilmiş. Basit görünmüyor. Tosyalı bu vakanın neresinde ancak tahkikat ilerleyince öğreneceğiz. Satya katılıyorum dedi Vahi. Bu cinayetin ardındaki gizem öyle çarçabuk çözülecek gibi görünmüyor. Katil cinayeti teferruatıyla planlamış olabilir. Patlamanın da bu cinayet vakasıyla ilgisi olabilir. İhtimalleri göz önünde bulundurup pürüzleri ortadan kaldırmak lazım gelir. Çünkü katil noksansız, hatasız bir iş çıkarmışa benziyor. Kendini en akıllı zanneden katilin bile muhakkak ardında bırakacağı bir imza bulunurdu. Hiçbir katil saygı duyulmayı hak edecek kadar zeki değildi gözümde. Avni Baba umutsuz bir ifadeyle, Tosyalı denilen soytarıyı ne yap et bul Sadri dede. Kenan bir hinlik düşünüyormuş gibi pusudaydı o an. Ağzını açmıyor, susarak düşünüyordu. Geceyi beklemeliyiz dedim. Bir kumarhanesi varmış, yerini öğrendim. Bir cürüm işlemediyse kendini gösterecektir. Bizden kaçıyorsa kendini zaten ele vermiş olacaktır. Kenan nihayet polis olduğunu hatırlayarak, bir de pavyonu var dedi. Gül pavyon, Yeşilçam sokağının bitiminde köşede. Revülü, danslı, sazlı büyük bir pavyon. Oraya da uğrayabilir. Sadri'nin kumarhane dediği yer kıraathane. Kültür evi gibi çalışıyor. Müşteriler kitap okur, gazete okur, memleket meselelerine adab-ı muaşeret çizgilerini göstererek münakaşa eder durur. Öyle oyun oynanan bir yer değil. Oyun oynanıyorsa da en fazla briç oynanıyordur. Tombalacıların bile oraya girmesine müsaade edilmez. Tosyalı büyük ihtimalle pavyonda olacaktır. Tamam dedi Avni Baba gözlerini bana dikerek. Şu pavyonu da yokla. Avni Baba cebinden çıkardığı biletleri uzattı. Bunlar nedir diye sordum. Bay Leonidas'ın cebinden çıkmış. Biletleri üstün körü inceledim. 4 tane vapur bileti, 4'ü de Kadıköy'e, 1. mevki. Bir mana veremedim. İçtimanın bittiğine kanaat getirerek doğruldum. Vahi elimden tutup çekiştirdi. Nereye gidiyorsun birader? Avni Baba da az daha oturmam için ısrar etti. Çarnaçar oturdum. Kenan odacısına seslenerek 3 tane ıhlamur söyledi. Kahve zor bulunduğundan. Çok geçmeden içine kış mevsimine mahsus kokular sinmiş, ince belli bardaklar düştü önümüze. Kenan bir bahane bulup çıktı dışarı. Laf lafı açtı, havadan sudan derken vakit epey geçmişti. Artık ısrarcı davransalar da duramazdım. Samimi bir hava içinde vedalaşıp dışarı çıktım. Gökyüzü yine kurum rengini almış, kasvetli bir görüntü içerisindeydi. Gökyüzündeki havaya muvafık bir edayla batmaya hazırlanıyordu güneş ve gökyüzünü solgun bir kızıllığa boyuyordu alçalırken. Şimdi Galata Köprüsü'nde olmalıydım diye hüzünle iç geçirdim. Şimdi ne güzel görünürdü Süleymaniye Camii. Minarelerin tepesinden alçalarak batardı güneş. Heybetli bir karartıya dönüşürdü Süleymaniye. Halic'in üzerinde kanat çırpan süt beyazı martıların neşeli çığlıkları ve doklardan yükselen çekiç sesleri birbirine karışırdı. Rıhtımdaki büyük gemiler karanlığa gömülecek şehri kaba sesleriyle akşama hazırlardı. Son seferleri için saatleri kovalayan heyecanlı vapurlar, bacalarından üfürdükleri kurum rengi kıvrım kıvrım dumanları telaşla gökyüzüne bırakırdı. Şehrin gürültüsü içine sinmiş insanlar mekik dokurdu köprünün bir ayağından diğerine. Köprünün altında kayan sandalcılar üzerlerine çöken karanlığın hışmıyla pazılarını çıkartarak daha sık kavrarlardı küreğin topuzunu. Köprünün üstünde de dinmezdi bu hareketlilik. Hamallar sırtlarına aldıkları yükün tesiriyle yarı büklüm yürürdü ter içinde. Şehre yeni geldiğini belli eden yabancı bakışlar ellerindeki valizi sıkıca tutar ve köprüde hayran hayran dolanırdı. Boyacı çocuklarsa akrobasi hareketleriyle müşterilerini beklerlerdi. Ezelden beridir İstanbullu olanlar da aşina oldukları bu manzara karşısında kayıtsız bakışlarla evlerine yürürlerdi. Ufku saran kızıllığın efkarını içime çekerek cigara tabakamı arandım. Bir de baktım ki üzerimde paltom yok. Yukarıda kalmıştı. Üşendim. Kapıdaki nöbetçiye baş selamı verip çıktım sokağa. Şehrin o tatlı gürültüsünü kucaklayarak ilerledim boş sokakta. Caddeye çıktığımda keşmekeş trafiğin ortasına dalmıştım dalgınlıktan ve kendimi karşı kaldırıma güç bela atabilmiştim. Cumhuriyet anıtına gitmem gerekiyordu. Lakin evvela Bayan Mari'yi görmeliydim. Günahkarların soluk aldığı bir diyarda masumu ayırt etmek zordur. Mısır apartmanına vardığımda sabahki hüzünlü kalabalıktan eser yoktu. Apartmanı aydınlatan solgun ışığın altında karalara bağlamış gözü yaşlı birkaç gariban vardı sadece. Özür dilerim diyerek munis görünümlü bu insanlara yaklaştım. Sıcak, samimi bakışlarla karşıladılar beni. İçlerinden en perişan halde olanı sordu. Buyurun efendim. Sizi böyle hüzünlü görünce merak ettim doğrusu dedim. Bay Leonidas için buradayız dedi üzgün bir ses. Yüzü kederli halkalarla dalgalanan bir adamdı. Bay Leonidas'a nasıl kıydılar diye dert yandı bir başkası. Bay Leonidas diye başlayan her cümle hüzünle savruluyordu boşluğa. Bay Leonidas'ın garibanları gözettiğini biliyordum ama aklım almıyordu. Bıçak gibi keskin bir sual saplanmıştı zihnime ve çıkmak bilmiyordu. Merhametini herkesin kalbine çiçek gibi eken bir adam niçin öldürülmüştü? Düşüncelerime inme inmiş gibi kala kalmıştım oracıkta. Sonra toparlanıp hüzünle ve merakla basamakları tırmanmaya koyuldum. Merdivende Bay Granis ile karşılaştık. Beni karşısında görünce şaşaladı. ''Katili buldunuz mu?'' dedi heyecanla. Maalesef der gibi başımı iki yana salladım. Bay Granis'in heyecanı balon gibi sönüvermişti. Bakışlarımı Bay Granis'in yanındaki şık giyimli baylara çevirdim. Bugün tuhaf bir tesadüfler silsilesiyle karşılaştığım miskin taksicinin müşterileriydiler. ''Baylar kim?'' diye sordum. ''Mari'nin yakınları'' dedi Bay Granis durgun bir sesle. ''Nereye gidiyorsunuz?'' diye sordum bir yargıç edasıyla. Bu suallerin altında yatan gizem nedense üçünü de tedirgin etmişti. ''Pansiyona'' dedi Bay Granis sessizliğin ortaya koyulduğu bir an. ''Acele edin Bay Granis'' dedim. ''Size müşavere edeceğim bir mesele zuhur etti.'' ''Pansiyon çok yakın. Hemen geliyorum'' dedi Bay Granis. Kibar bir tavırla başlarını öne eğerek aşağı indiler. Ben de yukarı çıktım. Bayan Mary odadaki matemli havayı soluyordu yine alçak, geniş koltuğun üzerinde. Koluna giren kadınların samimi dokunuşlarından teselli bulamamış olacak ki gözleri buğuluydu. Elinde sımsıkı tuttuğu mendille usul usul topluyordu gözlerinin çevresine sarılmış damlaları. Bugün değil lakin bir gün teselliyle yaşanmayacağını o da öğrenecekti. Odayı dolduran insanlara kaydı bakışları. Gözlerinde biriken yaşları bırakmamak için gayret ediyorlardı. Yaşadıkları günün bütün kederli yükü bir damlacığa gizlenmişti oysa. Biri bıraksa diğeri ardından koyuverecekti kendine. Odayı kaplayan sessizliğin ve gölgeli kederin kol kola girip ruhumu kuşattığı bir an Bayan Mary beni fark etti. Doğruldu usulca, yorgun bedenini güçlükle yanıma kadar taşıdı. ''Buyurun'' dedi kısık bir sesle. ''Bu bedbaht kadının acısını dindirecek bir havadis getirmişsinizdir umarım.'' ''Üzgünüm'' dedim umut vaat eden bir bakışla. ''Tahkikat devam ediyor. Müspet bir sonuç alacağımızdan emin olabilirsiniz.'' Kendinizi iyi hissediyorsanız konuşmak istiyorum. Sözlerime inanmak istercesine öneme düştü Bayan Mary. Kileri andıran penceresiz dar küçük bir odaya geçtik. Buğulu gözlerindeki kederi bir nebze olsun silmişti. Dostane bir ifadeyle süzüldüm karşısında. Sabahkine nazaran sizi daha iyi gördüm dedim. Gülümsemeye çalışsa da pek başarılı olamadı. Kırmızı küçük burnunu içine çekerek... ''Leonidas yüreğimde yaşadığı müddetçe asla ölmeyecek.'' dedi. ''Umarım acınızı hafifletecek bir havadisle kapınıza gelirim.'' diye temennide bulunarak mevzuya girdim. Üzülerek söylemeliyim ki Bay Leonidas'ın canına kasteden başka birileri de olmalı. Bayan Mary'nin gözleri büyüdü. İnce kaşlarını kaldırarak ''Nasıl olur? Açık konuşur musunuz?'' dedi. ''Bay Leonidas'ın kanında zehir tespit edilmiş.'' diye kısaca açıkladım. ''Herkesin taparcasına sevdiği bir adama reva mı bu?'' diye sızlandı. ''Üzgünüm, lakin bu hakikat. İçeceğine, yiyeceğine zehir karıştırılmış olabilir. Bir müddettir mide aralarından mustaripmiş zaten. Bu da açıkça gösteriyor ki Bay Leonidas'a hiddet duyan biri yahut birileri var.'' Bayan Mary'nin kirpikleri yaşlandı, bir damla gözyaşı süzüldü yanaklarına. Kıvrılarak çenesine kadar indi, elinin tersiyle silerek... ''Leonidas sıhhatine gereken alakayı göstermezdi.'' dedi. ''Lakin onu birilerinin zehirleyeceği aklımın ucundan dahi geçmedi. Uzun zamandır mide sancılarıyla kıvranıyordu. Çok yere doktora gitmesi hususunda tahakkümde bulundum. Lakin beni dinlemedi.'' ''Benjamin'i tanıyor musunuz?'' ''Yoksa ondan mı şüpheleniyorsunuz? Eğer bu kötülüğü Benjamin yaptıysa... Tüm intizarlarımı onun üzerine salacağımı bilmeli. Bay Leonidas'ın zehirlenme mevzusuyla alakalı bir sual değildi Bayan Mary. Sadece onu ne kadar iyi tanıdığınızı merak ettim. Kaç yıldır Bay Leonidas'ın yanında çalışıyor? Belki 5, belki 6 dedi emin olmayarak. Peki güvenilir biri mi? Bunca zaman Leonidas onu yanında tuttuğuna göre güvenilir biri olmalı. Fakat şu an kimseye itimat edemiyorum. Anlıyorum diyerek tekrar mevzumuza döndüm. Evinizde hizmetkarınız var mı? Hayır, evin her işiyle kendim alakadar olurum. Bay Leonidas'ın çiçek masajı haricinde müdavimi olduğu bir mekan var mı? Dostlarıyla yemek yediği yahut eğlendiği bir kulüp, gazino, lokanta vesaire. Leonidas dışarıda pek yemek yemez, seçicidir. Eğlenceye çıktığı olur lakin onun da ölçüsünü kaçırmaz. Ayda bir, bilemediniz iki. Bay Leonidas'ın dışarıda başka bir hayatı olduğuna kanidim. Zira eviyle aşır neşir olan bir adamın dışarıda zehirlenmesi olanaklı gözükmüyordu. Ya değilse şüphelenmem gereken ilk isim Bayan Mary olacaktı. Bu mevzuya bir müddet ara verip sabahtan bu yana rast geldiğim taksicinin müşterilerini sual ettim. Demin Bay Granis ile karşılaştık. Yanında iki beyefendi vardı. Sizin akrabanız olduğunu söyledi. O baylar neyiniz oluyor? Nereden geldiler? Ne zaman geldiler? Bu sualleri garipsemişti Bayan Mary. Hermes kardeşlerden bahsediyor olmalısınız. Alexis ve Aleko'dan. Biri uzun boylu, diğeri kısa. Evet. Sualinizin maksadını anlayamadım. Sabahtan beri bir tesadüf hasıl oluyor ve karşımda onları buluyorum. Sadece zihnimdeki bulanıklığı gidermek istiyorum. Bu tesadüfler silsilesinden nasıl bir bahane çıkarmalıyım der gibi yadırgar bir bakış attı Bayan Mary. Madem merak ediyorsunuz sizi aydınlatayım diyerek lafa girdi. İkisi de kuzenim, kardeşim gibiler. İstanbul'da yaşamıyorlar. Ticaret maksadıyla buraya gelmişler. Bu elim hadise meydana gelince sağ olsunlar beni yalnız bırakmak istemediler. Yalnız onları itham edercesine bir hava var sesinizde. Bu hiç hoşuma gitmedi, bilmenizi isterim. Bayan Mary'nin haleti ruhiyesini tahayyül ederek bu mevzuda ona mukabele etmedim. Üstelik onları itham etmek gibi sağlam bir fikre kapılmamıştım. Sadece merakımı yenmek istemiştim, o kadar. Mevzuyu değiştirmeye hükmettim apansızın. Yeleğimin cebindeki biletleri çıkarıp Bayan Mary'e uzattım. Bayan Mary uzun kirpiklerinin arasından dikkatle baktı biletlere. Onun fikir yürütmesine fırsat vermeden söze girdi. Bu biletler Bay Leonidas'ın cebinden çıkmış. Kadıköy'de Bay Leonidas'ın bir tanışı, arkadaşı, dostu olmalı. Tabii iş için oralarda bulunmuyorsa. Bayan Mary hayretini gizleyemedi. Belirsiz düşüncelerin hücumuyla mırıldandı. Sanmıyorum. Bay Leonidas'ın Kadıköy'de bir tanışı arkadaşı olduğuna, Leonidas herkese yakın ve bir o kadar uzaktı. Biletlerin üzerinde tüten gizem nedense beni heyecanlandırmamıştı. Biletleri Bayan Mary'nin elinden alıp cepkenimin küçük cebine yerleştirdim. Benden sakladığınız bir durum yok değil mi diye sordum en ciddi tavrımla. Nasıl bunu düşünebilirsiniz diye sert çıktı. Sadece uyarmak istedim. Bilmemiz gereken bir durum hasıl olursa rica ederim bana ulaşın. Sizin ehemmiyet vermediğiniz en ufak ayrıntı cinayetin aydınlanmasını sağlayabilir. Bayan Mary katı bir ifadeyle bundan şüpheniz olmasın diyerek teşekkür etti. Başımı öne eğerek karşılık verdim ve dışarı çıktım. Kapıda Bay Granis ile karşılaştık, yorgun görünüyordu. Sizi fazla tutmayacağım diyerek loş karanlığın boğduğu köşeye yürüdüm. Bay Granis buyurun sizi dinliyorum dedi. Kafamda şiddetli ağrılara neden hususu Bay Granis'i açtım. Tosyalı'yı ne kadar iyi tanıyorsunuz bilmiyorum lakin yardımınıza ihtiyacım var. Elbette. Tosyalı'nın Beyoğlu'nda çatıştığı bir düşmanı var mı? Ondan nefret eden ve onun başının belaya girmesinden memnun olacak birini kastediyorum. Bay Granis'in nedense yüzü asılmıştı. Tosyalı'dan herkes nefret eder. Tosyalı'nın başı belaya girse bundan herkes memnun kalır. Beyoğlu'nun en zehirli cerahati Tosyalı'dır. Onunla savaşacak kimseyi bilmiyorum dedi. Onunla açıkça konuşmalıydım. Tosyalı şüpheli mevkiinde yalnız onu önümüze yem gibi atan biri olabilir. Belki de hiç alakası olmadığı halde bu vakada rezilce suçlanacak. Beni anlıyor musunuz? Bay Granis büsbütün gerildi. Bu ihtiyarın kafasından neler geçtiğini kestiremiyordum. Bir müddet yorgun zihnini zorladı düşünceli bir halde, sonra birden bir balığın adını fısıldar gibi söyledi. Zargana. Kim bu Zargana? Vakti zamanında Tosyalı gibi kabadayılığa soyunmuş bir bitirim. Uyuşturucu meselesinde Tosyalı ile ters düştüğü dilden dile dolandı bir zamanlar. Uyuşturucuya karşıymış, Beyoğlu'nu Tosyalı gibi pis kokulu haşeratlardan temizlemeye çabalamış. Uzun boylu, kuru kara bir adam bir defa görmüştüm. Fakat duyduğum kadarıyla Tosyalı gibi meşrebi zayıf biri değilmiş. Başı sıkışanlara kendi üslubuyla yardımcı olurmuş. Adaleti ve muhabbetiyle insanların saygınlığını kazanmış. Heyecanlanmıştım. Zargana'yı nerede bulabilirim? Evvela dudaklarını yapıştırarak öne verdi Bay Granis. Belki de, dedi kendinden emin olmayarak, kule dibinde bulabilirsiniz. Tepede metruk bir binayı mesket tutmuştu. Bay Granis'ten ne kadar işkillensem de hoşgörü içinde suallerime cevap vermişti. Teşekkür ederek basamakları birer ikişer inmeye başladım.
9. ayrımın sonu. Sayfa 104.